Ayrım 8 sayfa 90. Estetik deha ve ondan çıkarılan delil. 1. Deha kavramı ve estetikte deha. Deha kelimesinin İngilizce karşılığı olan genius kavramı, Grekçe geno ve genesis, Latince'de ise gen ya da gignere kökünden türetilen generare terimleriyle ilişkili olup hepsinin ortak anlamı yaratmak, doğurmak ve var olmaktır. Deha Augustinus'a göre rasyonel bir ruh, Otta'ya göre kutsal rüzgar olan geist, Kant'a göre estetiğin ve sanatın kuralını koyan yetenektir ve doğanın bir lütfudur. Deha, tabiatın ne demek istediğini anında anlayandır. O, ressam, mimar ve benzeri gibi tabiata aynı ile taklit eden değil, bilakis tabiatın söylemek isteyip de söyleyemediğini anlatandır. Belki de deha, Levater'in de belirttiği üzere tanımlayamayacağımız ya da bir kalıba sokamayacağımız şeydir. Zira Levater açısından dahinin ne olduğu sorusu dahi olmayan kişi kişilerce cevaplanması mümkün olmayan bir sorudur. Dahi olan ise bu soruya cevap vermez. Çünkü dahi genius'tır. Levater dahinin ancak eserlerinden anlaşılabileceğini, bunun da kendisine estetik bir görünümde ifşa edeceğine inanır. Onun eserlerindeki görünümü ruhun özgün bir dışa vurumudur. Deha ancak aşkın bir gücün, tanrı ya da şeytan, bahşettiği bir şey olabilir. Kant, dehanın doğa gibi çalışan bir zihin yetisi olduğunu, bu bakımdan dehanın söz konusu olduğu yerde öğrenme ve taklit ruhunun her zaman dışta kalacağını belirtir. Ona göre bu nedenle dehalar bilimden ziyade sanat ve estetikte ortaya çıkar. Kant'ın deha kavramı çerçevesinde ortaya koyduğu sanat ve estetik anlayışıyla onun sanatı bir natura naturans yani yaratıcı doğa düşüncesine bağladığı ve dolayısıyla da irrasyonel bir yön kazandırdığı görülmektedir. Çünkü burada dehanın eseriyle eserleriyle ortaya koyduğu kurallar doğa tarafından verilmektedir. Dolayısıyla da eser özneden soyutlanarak onu aşan bir boyut kazanmaktadır. Kant'a göre özgün bir eser ancak bir deha ürünü olması ile anlamlandırılabilir ve deha bir doğa lütfudur. Dehaları insan soyunun lucida intervallasını yani arada bir görünen ışıltıları olarak kabul eden ateist filozof Schopenhauer'a göre bir bilgin pek çok şey öğrenmiş kimsedir. Dahi ise insanların kendisinden çok şey öğrendiği kimsedir. Deha onları hiç kimseden öğrenmemiştir. Bu yüzden 100 milyonda bir tesadüf edebileceğimiz büyük kafalar insanlık için bir şimşek değerindedir. Onlar olmasaydı insanlık kendisini en berbat yanlışlıkların ve ahlaksızların uçsuz bucaksız denizi içinde kaybederdi. Schopenhauer'a göre deha çift akla sahip kimsedir. Biri kendisi için ve iradesinin hizmetinde, diğeri saf, nesnel bir tavırla kavradığından ötürü aynası haline gelen dünya için. Sıradan insan dünyadaki şeyleri kavrar, dünyayı değil kendi eylemlerini, ıstıraplarını yani tikelde sadece tikeli görür. Deha ise tikelde evrensel olanı görebilendir. Onun tabiriyle mayanın örtüsünü aralayabilecek yegane kişiler dahiler ve asketlerdir. Sıra dışı olan bu insanlar eserleriyle bene yahut gerçek benliğe yabancı bir şeyin, dışarıdan bir genius'un ruh anlamında kullanılmaktadır. Etkin duruma gelmiş olduğuna delalet ederler. O yüzden de bütün dahiler kasvetlidirler. Schopenhauer, yukarıda da bahsedildiği üzere dahi ve asketin, mistik, intuitif bilgi, sezgi ile ulaşılan bilgi, marifetiyle dünyanın özünü, eşyanın mahiyetini kavrama kabiliyetine malik olduğunu ve ideleri temaşa edebileceğine inanır. Ona göre sıradan insanın bilme kudreti, aklı bir sokak feneri gibidir. Sadece kendi yolunu aydınlatır. Dahilerinki ise dünyayı aydınlatan güneş gibidir. Deha bir nazardır, derin bir bakıştır, pür temaşadır. Dahiler gördükleri her manzarayı aynı ile muhayyilelerine aldıktan sonra bunu ister resim, ister şiir ve isterse plastik sanatlar olsun lekesiz parlak bir ayna kadar aynı ile aksettirirler. Bu fevkalade nadir rastlanır ve yüksek yaratılışa sahip kimselerin din, bilim veya sanat adı altında dünyada meydana getirdiği şeyler sıradan çoğunluk tarafından çok geçmeden bayığı amaçlar için birer araç olarak kullanılır. Crusher'e göre deha, insanın karşısına konumlandırılmayan ya da ondan mutlak biçimde farklı olmayan, insanla diyalog halindeki bir kutsalla kurulan ilişkiyi ifade etmek için kullanılmıştır. Fakat Cross, Kant sonrası deha hakkındaki yorumlara ve yaklaşımlara dayanarak dehanın kutsalla ilişkili olduğuna dair görüşlere katılmaz. Kant'a göre deha, evrenin ruhu ve onun bir lütfudur. Kant, deha ile insani olanla sınırlı olmayan bir evrenselliği ima eder. Fakat bu evrensellikten kastının Tanrı olup olmadığı açık değildir. Kant, yargı gücünün eleştirisinde deha ile ilgili olarak devamlı pratik hayata vurgu yapar. Evrenin ruhunun dehada yaşadığını belirtir. Bununla birlikte üstün bilme melekesi yani deha yetisi basit bir meleke olmayan, estetik yargı üzerine aşkın bir düşünceye imkan tanıyan, yani onun olası a priorilerini baş aşağı eden Kant'ın yargı gücü, Anteilkraft dediği şey olarak kalır. Estetik düşüncesinde imgelem, muhayyile, doğayı aşmak için doğadan gelen maddeden faydalanır. Estetik düşünceyi gösteren deha, öznellik şeklindeki belirlenimini en azından kısmen hiçleştirir ve kendini kaynağı olan şeyi açar. Bu, Kant'ın bir yerde doğanın aşılması dediği şeydir ve bizim kutsala doğru yürüyüş diyebileceğimiz şeye tekabül eder. Estetik yargıları aklın fikirlerine, akıl yürütmelere yahut zihin faaliyetlerine açık biçimde geri döndürdüğü anda Kant bunu saklar gibidir. Başka bir deyişle Kantçı insan kutsalın izini eline geçirir ama ona giden yolda yürüyüşe başlamaz. Schiller'da Kant gibi dehanın hayatımız üzerindeki etkisine vurgu yapar. Dehanın evrenin bize bir lütfu olduğunu söyler fakat o da yola devam etmez. Ona göre hayat yolculuğunda bize eşlik edecek yoldaşlar olarak doğanın bize bahşettiği iki deha vardır. Birincide dehada güzel duygusunu, ikincide ise yüce duygusunu buluruz. Büyük evren dehada insanın ruhuna girer ve orada kendisini gösterir. Görüldüğü üzere ne Kant ne de Schiller bu konuda nettir. Ne evet ne de hayır derler, sadece ima ederler. Oysa Saftesbury dehanın ortaya koyduğu şeyin ne onun öznel imgeleminin, kendine has muhayyilesinin bir ürünü ne de bir düşlemi, kendine has bir hayal gücü olduğunu düşünür. O, daha içsel bir zorunluluk ve yasa anlamında gerçek varlığın anlatımıdır. Deha, kendi yasasını dışarıdan değil, kendi içinden alır. O, bu yasayı özgün biçimi içinde ortaya koyar. Şimdi, doğadan ödünç alınmamış bu biçimin yine de doğa ile tam bir uyum içinde bulunduğu görülüyor. Bu biçim, doğanın temel biçimleri ile çelişmiyor. Doğa, deha ile sonsuz birlik içindedir. Birinin söz verdiğini öteki kesinlikle yerine getirecektir. Bu bağlamda dehanın mı bizim içimizde yoksa bizim mi dehanın içinde olduğumuzu anlayamayız. Deha beni en önemli bir bütün, bölünmez bir birlik olarak düşünür. Saftesbury bu noktada Kant estetiğinden farklılaşarak bu birlik aracılığıyla evrensel dehayı, Tanrı, yani sezgi ve duygudaşlık yoluyla kavradığımız evrenin anlamını ve buradan hareketle de onun temel biçimine ilişkin dolaysız bir görüşe sahip olabileceğimizi savunur. Bu kısa deha tahlilinden sonra deha ve onun ortaya koymuş olduğu eserlerden hareketle Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasıyla alakalı delil mantığının incelenmesine geçebiliriz. 2. Estetik dehadan çıkarılan delil. Aslında yukarıdaki paragraflardan bile delilin nasıl bir yol takip ettiği çıkarılabilir. 1. Bir deha vardır ve onun eseri şudur. 2. Bu eser insanlar tarafından yapılamaz. 3. O zaman söz konusu yapıt dehanın dışında aşkın bir varlığa işaret eder. 4. Bu varlıkta Tanrı'dır. Benzer kanıtlama çabalarının belki biraz şekil değiştirmiş yapıda da olsa teistik teolojiler tarafından da uygulandığı görülmektedir. Onlar da aynı analitik çizgi izlemektedirler. Tek farkla burada deha yerine ya bir peygamber ya da bir aziz konulmaktadır. Goethe'nin Hz. Muhammed için dindar deha betimlemesi de bu bu bağlamda oldukça ilginçtir. Benzer yaklaşımları İslam felsefesinde de bulmak mümkündür. Mesela İbn Sina'ya göre peygamberi akıl, diğer akıllardan iki yolla ayrılır. İlki sıradan akıl, algısal tecrübe verilerine dayanmak zorundayken, peygamberi aklın duyu tecrübesine dayanması gerekmez. İkincisi ise sıradan insan, akli düşünmede yükselse bile, akledilebilirleri parça parça ve kısmen kavrayacaktır. Yani birini kavradıktan sonra diğerini kavrayacaktır. Peygamberin zihni ise her şeyi birden bilir. Aslında İbn Sina'nın peygamberi sıradan insandan ayırmak için ortaya koyduğu özellikler, önceki paragraflarda tahlil ettiğimiz deha kavramına yüklenen anlamlarla benzer bir özelliğe sahiptir. Dehalar, insanlardan bir şey öğrenmez. Tekilleri bile tümel kavrama yetisine sahiptir ve bu özellikler ona bahşedilen bir lütuftur. İbn Sina'nın genel epistemolojisi bağlamında lütfu da kabul ettiğini görürüz. Yani onun ben bilirim ifadesini ben bilinir kılırım şeklinde değiştirdiğini, hakiki bilgiyi aşkın alana bağladığı da açıktır. Peygamber, faal akılla ittisal kurmak suretiyle tikellerin ayrık bilgilerinden ziyade külli bilgileri elde eder. Ama böyle bir özellik peygamberler dışında başka bir insanda bulunmaz. Fakat İbn Sina ve Farabi'ye göre sadece peygamberler değil, filozoflar da faal akılla ittisal kurabilmektedirler. Dolayısıyla da onları peygamberlerden ayırmak nasıl mümkün olmaktadır? Yoksa böyle bir ayrım gereksiz midir? Sonuçları açısından bir ayrım yapmak zor gibi gözükmektedir. Çünkü neticede filozof da, peygamber de faal akılla ittisal kurmaktadırlar. Bununla birlikte İbn Sina, filozofun faal akılla ittisal için belirli zihni süreçleri geçmesi gerektiğine inanırken, peygamberi akıl için bunun gerekli olmadığını savunur. O, tabiatı gereği faal akılla doğrudan irtibat sağlayabilmektedir. Farabi'nin düşünceleri ise İbn Sina'dan tamamen farklıdır. Ona göre hiçbir akıl doğrudan faal akla atlayamaz. Peygamber de sıradan düşünen zihnin geçirdiği aşamaları geçmelidir. Ancak Farabi, peygamberin bu düşünce aşamalarını filozof ve mistiklerde olduğu gibi harici bir öğretici yoluyla geçmeyebileceklerini, onların kendilerinde bulunan üstün yetileri sayesinde kendi kendisine de bu aşamaları geçebileceklerini belirtir. Farabi ve İbn Sina'nın düşünceleri meselenin tahlili bakımından konu dışılık gibi görünebilir. Fakat tartışmanın düğümlendiği asıl yer burasıdır. Çünkü dehanın Tanrı'nın varlığına delil olmasının ikinci öncülü sıradan insanın onun dehanın yaptığı şeyleri yapamayacağı ve üçüncü öncülün ise onun varlığının aşkına işaret etmesidir. Fakat gerek Farabi gerekse İbn Sina peygamberin varlığından hareketle bir delil inşası gayretine girmezler. Ama bu, böyle bir çabanın İslam dünyasında ortaya konulmadığı anlamına gelmez. Zira İslam kelamının önemli bir ekolü olan Eş'ariler söz konusu delillendirmeyi teolojilerinin neredeyse merkezi haline getirmişlerdir. Mesela Gazali'ye göre akılla Allah'ın varlığını bilmek mümkün değildir. Akıl ancak mübüvveti tasdik edebilir. Aklın yararı seni peygamberi tasdik etmeye götürmesidir ve onun aklın peygamberin sözlerinin anlamlarını anlamanı sağlaması senin için kafidir. O halde Gazali ve Eş'ari kelamı Allah'ı akılla bilmenin mümkün olmadığını iddia ediyorsa, o zaman Allah'ın varlığını kanıtlama hususunda ya peygambere ya da başka bir şeye dayanmak zorundadır. Öyle de yapmışlardır. Yani peygamber denilen bir kişi vardır ve onun hakikatini belirleyen şey mucizedir. Söz konusu mucizeleri insanlar gerçekleştiremez ve bu da aşkın bir varlığın işaretidir. Dolayısıyla da peygamberin varlığını beyan ettiği Allah vardır. Söz konusu analitik yaklaşım, Eş'arilerin en önemli mucizenin Kur'an olduğunu savunmaları düşünüldüğünde tipik dehadan çıkarılan delil formatına dönüşmektedir. Mesela Aldous Huxley'nin deha olarak gördüğü Beethoven'ın besteleri ve Shakespeare'in sonelerinin olağanüstülüğünden hareketle Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışmasıyla Eş'arilerin delilleri arasında mantıksal bakımdan bir fark yok gibi durmaktadır. Elbette Beethoven'ın dörtlükleri, Shakespeare'in soneleri olağanüstüdür. Hatta Tanrı'nın varlığına inanılsa da inanılmasa da fevkaladedirler. Fakat biri çok rahatlıkla onların olağanüstülüğünün Tanrı'nın varlığını kanıtlayamayacağını, sadece Beethoven ve Shakespeare'in deha olduğunu kanıtlayacağını söyleyebilir. Bu bağlamda Eş'arilerin peygamberlere dayanan kanıtlama mantığını eleştiren İbn-i Rüşd, biz Zeyd'in daha önce bir elçi gönderip göndermediği hakkında herhangi bir şey bilmiyorsak, üzerinde Zeyd'e ait bir belge bulunan ve onun elçisi olduğunu iddia eden Amr'ın gerçekten Zeyd'in elçisi olup olmadığı konusunda nasıl hüküm vereceğiz? Eğer Amr'ın taşıdığı belgenin sadece Zeyd'in elçisine özgü olduğunu bilirsek, onun elçiliğini kabul etmemiz gerekir. Bu ise daha önce Zeyd'in bir elçi gönderdiğini bilmemize ve kabul etmemize bağlıdır. Bunun gibi Allah'ın bir elçi gönderdiğini, onu da bir mucize ile desteklediğini bilmeyen ve kabul etmeyen bir kimse için bu tür yaklaşımların hiçbir anlamı ve değeri yoktur demektedir. Kısacası mucizeler kabul edilse bile bu sadece peygamberin varlığına delalet eder. Kişi şayet önceden bir tanrı inancına sahip değilse onun aşkına taşma zorunluluğundan bahsedilemez. Fakat aynı İbn-i Rüşd'ün yani peygambere ve mucizelere dayanılarak ortaya konulan kanıtlama mantığına karşı çıkan İbn-i Rüşd'ün Kur'an'ın mucizeliğine inanması, onun beşer tarafından yazılamayacağını kabul etmesi, bizzat Kur'an'ın peygamberin ve Allah'ın var olduğunun bir işareti olduğunu savunması, aslında eleştirdiği deha delilini kendisinin de onayladığını göstermektedir. Deha delilini günümüzde en fazla eleştirenlerden biri olan Richard Dawkins, Tanrı Yanılgısı kitabında şu ana kadar dehayı ve önemli sanat dallarının varlığını Tanrı'nın varlığıyla ilişkilendiren tutarlı bir kanıtın olmadığını inanmaktadır. Ona göre böyle bir kanıtlamanın gerisinde ancak psikolojik sayıklar olabilir. Zira böyle bir düşünsel kurguyu ancak bir kıskançlık, yani deha kıskançlığı besleyebilir. Onun ifadesiyle, bir başka insan nasıl olur da benim erişemeyeceğim güzellikte müzik, şiir, sanat üretmeye cüret edebilir? Bunu ancak ve ancak Tanrı yapar. İbn-i Rüşd ve Dawkins'in deha delili ile ilgili eleştirilerine genel olarak katılmakla birlikte bazı hususların burada gözden kaçırıldığını düşünüyoruz. Hiç kimse salt çalışmayla bir Beethoven, bir Shakespeare ya da Goethe'nin tabiriyle bir dindar dahi olamamaktadır. Zira bizler de kendi tecrübelerimizden hareketle bazı şeylerin öğretimle elde edilmediğini biliyoruz. Mesela Chomsky'nin input-output kuramı, girdiler çıktılar merkezinde çocukların kendilerine öğretilenlerin dışında, yani tecrübeden elde edilmeyen cümleler kullanabildikleri ve sonsuz sayıda farklı gramer yapıları üretebildikleri görülmektedir. Burada çıktılar, girdilerden fazla ise o zaman tecrübeden elde edilmeyen başka bir şey vardır ve bunun bir yere bağlanması gerekmektedir. Birçok dil felsefecisinin yaptığı gibi en iyi yol belki de onu zihnin yapısına bağlamaktır. Sıradan insanlardan farklı olan dehanın sanatta ve dinde ortaya koyduklarının yeniliği ve olağanüstülüğünü ya da diğer insanların böyle bir eseri meydana getirmeyişini neyle ilişkilendirmeliyiz? Meseleyi psikolojik sayıklara bağlamak kanaatimizce doğru bir yaklaşım tarzı gibi gözükmemektedir. Hiç kimse kendisini deha ya da peygamber yapmaz. Bunlar çalışılarak elde edilebilecek şeyler değillerdir. İşin mantığında ben size deha olacağımı söylüyordum. Bakın gördünüz mü? Deha oldum ya da peygamber oldum diye bir şey yoktur. Bu yüzden bir kişinin mesela Kant'ın dehanın evrenin ruhu olduğunu ve onun bir lütuf olduğunu savunmasının ya da başka bir kişinin mesela Sefteşböri'nin dehalığının varlığının gerçek anlamda deha olana işaret ettiğini söylemesinin makul olmadığını iddia edemeyiz. Tabii ki bu iddialar yanlışlanmadığı sürece.